Ayrım 15. Milli İrade. Mustafa Yiğit. Sayfa 171. Harry Potter kuşağı, eylemcilerin profil analizi. Gezi Parkı olayları kapsamında adından en çok söz ettiren 90 kuşağına 210. Bu isim, eyleme katılanların 90'lı yıllarda doğmuş olmasına referansla oluşturulmuş bir tanımlamadır. Türkiye'nin toplumsal tarihinde 68'liler, 78'liler diye anılan kuşakların doğum yıllarına göre değil de içinde bulundukları eylemlilik durumunun tarihine göre adlandırıldığı dikkate alındığında 90 kuşağı tanımlamasının çok isabetli olmadığı söylenebilir. Ne var ki yaygın medyada bu tabir benimsendiği için kasıtta paralellik sağlamak için burada 90 kuşağı ifadesi esas alınacaktır. Ayrı bir bahis açmak ve bu kuşağı biraz olsun ayrıntılı bir şekilde irdelemek gerekmektedir. Çünkü Gezi Parkı eyleminde en çok konuşulan kitle hiç şüphesiz pek çok kişinin apolitik olarak nitelendirdiği, hatta duyarsız, sorumsuz gibi yakıştırmalarda bulunduğu 90 kuşağıydı. Gezi Parkı eylemcileri arasında 1990'lı yıllarda doğan ve hayatlarının yarısını mevcut iktidar döneminde geçiren bir kuşağın büyük oranda yer aldığı görülmektedir. Apolitik gençlik olarak adlandırılan bu neslin birdenbire böylesine büyük bir toplumsal olayın merkezine oturması, siyasi iktidar karşısında Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarını ve Ekşi Sözlük, Zeitung gibi internet sitelerine özgü mizahı kullanarak önemli bir güce dönüşmesi, Gezi Parkı olaylarının irdelenmeye değer en önemli yanlarından birisi olmuştur. 211. Ekşi Sözlük yazarından önemli itiraflar. Haber 7, 24 Temmuz 2013. http://haber7.com. Güncel haber 105-38-55. Ekşi Sözlük yazarlarından önemli itiraflar. Bu kuşak Gezi Parkı protestolarında bugüne kadar hiç görmediğimiz yöntemleri kullanarak, sloganlarıyla, sosyal medya kullanımıyla, mizah anlayışıyla, müziğiyle herkesi oldukça şaşırtmış, çoğu kimsenin hiç karşılaşmadığı farklı bir muhalefet anlayışını ortaya koymuştur. Gezi Parkı protestolarının tam anlamıyla niteliğini çözebilmek için Y kuşağı adı da verilen bu neslin kimlerden oluştuğunu, nasıl bir ruh haline sahip olduğunu, hangi saiklerle hareket ettiğini iyi analiz etmek gerekmektedir. Ülkenin kaderinde söz sahibi olmak isteyen herhangi bir siyasi hareket, böylesi bir analiz sayesinde kendisini nasıl bir siyasi toplumsal yapının beklediğini de görebilecektir. Y kuşağı 1990'lı yıllarda doğan, dijital dünyada büyüyen, aşırı bireyselleşmiş, her türlü otoritenin baskıcı anlayışın karşısında tavır alan bir nesil olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kuşağın en bariz özelliği topluma dijital vatandaşlık bağıyla bağlı olmalarıdır. 90'ların kimlik tanımlamaları, hayata bakışları, itirazları, beğenileri, itirazları incelendiğinde bu kuşağın siyasi iktidar tarafından baş belası. 212. Erdoğan, baş belası Twitter. Milliyet, 2 Haziran 2013. http://siyaset.milliyet.com.tr. Erdoğan bas, belası, Twitter, siyaset, detay, 171-76-30, default.htm. Olarak ilan edilen, sosyal medya vasıtasıyla mümeyyiz hale geldiği, bu gençlerin hayatlarının büyük bir bölümünün sosyal medya ile iştigal ederek geçtiği görülmektedir. Kendilerini ifade ederken, sistemin yanlışlıklarını eleştirirken, bunu sosyal medya aracılığıyla, müzikle, dansla, resimle, karikatürle yapan, her biri kendini özel kabul eden, kendi düşüncelerine saygı duyulması gerektiğini ifade eden bu kuşak için en iyi tanımlardan birisi de Harry Potter kuşağı olmalıdır. 90 kuşağının büyük bir bölümünün Harry Potter serisini okuduğu bilinmektedir ve bu seriyi okuyanların bariz bir özelliği dikkat çekmektedir. Bu roman serisinde maceranın içinde yer alanların çoğu anti kahramandır. Bu romanlarda fantastik ancak şiddet içermeyen, lider kültü yerine herkesin bir şeyler yapabildiği, herkesin farklı bir yeteneğe sahip olduğu karakterler yer almaktadır. Bu nedenledir ki Gezi Parkı olayında protestocular da onların karşısında yer alanlar diye bir çetele tutulduğunda karşı tarafta pek çok siyasi, adli, bürokratik baskın figür sayılabilirken Protestocular da öne çıkan, liderliğe soyunan, tırnak içinde kahraman diyebileceğimiz bir karaktere rastlanmadığı görülmektedir. Gezi Parkı olaylarının kontrol altına alınamamasının sebeplerinden birisi de budur. Her biri kendisini yeterli gören, özgüveni olan ancak hiçbir şekilde liderliğe soyunmayan bir neslin çoğunluğunu oluşturduğu eylemde doğrudan bir elebaşı bulmak çok zordur. Çünkü orada bulunanlardan kimse kendisini öyle tanımlamamaktadır. Böyle bir karakter olmadığı için de önceki toplumsal olayların tecrübesi burada işlememiştir. Siyasi iktidar açısından oturup konuşabileceği, tabiri caizse kafalayabileceği, daha da ileri gidilirse bir makam ya da mevki vererek uzlaşabileceği bir lider olmadığı için, eylemcilerin olmayan bir elebaşının sözlerini dinleyerek eylemlerini sona erdirmesi mümkün olmamıştır. Başbakan Erdoğan'ın kendisini eleştirenlere "kiminle muhatap olayım?" diye feryat etmesi biraz bundan dolayıdır. Eylemin başındaki adam kimdi sorusunun cevabı verilemediği için Gezi Parkı eylemi bugüne kadar yaşanan halk hareketlerinden çok farklı bir eylem olarak tarihe geçmiş durumdadır. Gezi Parkı'ndaki eylemlerin böylesine yayılmasının sebeplerinden bir diğeri de eylemlerde başrol oynayan bu kuşağın çok farklı bir talebinin olmasıdır. Esasında bahse konu talep, mevcut siyasi iktidarın anlamakta gerçekten zorlandığı bir talep olmuştur. İstikrar, maddi rahatlık, konformizm üzerine kurulu hayatları, yaşanılabilir en iyi hayatlar olarak tanımlayan, 1980 öncesinde şahit olduğu yaşadığı kaosun korkusunu sürekli içinde taşıyan eski kuşağın çok da hoşuna gitmeyen bir taleptir aslında söz konusu olan. Gezi Parkı eylemlerinde yer alan ve çoğunluğunu Y kuşağının oluşturduğu eylemciler, insanların hayatlarında sadece düzen istemediklerini, özgürlüğü ve kendini ifade edebilmeyi, pek çok şeyin üzerinde tuttuklarını, bu nedenle de burada olduklarını dile getirmişlerdir. 213. Aslı Perker, 19 gün direniş eşittir 12 kutu antidepresan. Milliyet, 25 Haziran 2013. http://cadde.milliyet.com.tr 2010-04-22 yazar detay 172-73-34-19 gün direniş 12 kutu antidepresan. Eylemcileri kadir kıymet bilmeyen kitleler olarak niteleyen 214 Erdoğan Gezi eylemlerinin maliyetini açıkladı. Aktif Haber 18 Haziran 2013 http://www.aktifhaber.com Erdoğan Gezi eylemlerinin maliyetini açıkladı. 806.98H/HTM. Siyasi iktidar meseleye doğru teşhis koymakta zorlanmıştır. Bilhassa Başbakan Erdoğan'ın her şeyi maddiyata indirgeyen şu sözleri, olayların neden bu aşamaya geldiğinin ipuçlarını sunmaktadır. Her şeyi verdik. Bunların kadir kıymet diye bir kaygıları da yok. Esnaf bunlardan illallah dedi. Vatandaş bunlardan illallah dedi. Üniversite öğrencilerini sokağa döküyorlar. Bazı rektör, dekan ve öğretim üyeleri. Bu öğrencilere bunca imkanı veren iktidar, AK Parti iktidarı değil mi? Yurtsa tarihinde görmediği yurtları yaptık. Burs ise tarihinde en yüksek burs rakamlarını verdik. Ey öğrenciler, eğer solcuysan komünist ülkelerde de göremezsin. Harçları kaldıran da bu iktidar. Gezi Parkı eylemlerinin ilk safhasında öne çıkan bir kısım çevreci aktivistle birlikte olaya müdahil olan Y kuşağıdır. Ancak olay daha sonra reel politik nitelikli bir hal alınca arenada yeni yüzler kendini göstermeye başlamış ve mesele bir anlamda siyasi bilek güreşine dönüştürülmüştür. Bunda siyasi iktidarın Gezi Parkı'nın kendisine karşı bir komplo olduğunu iddia etmesi, iktidara yakın gazeteci ve yazarların bu minvalde yazılar kaleme almaya başlaması ve nihayetinde siyasi iktidarın karşı mitingler düzenlemesi oldukça etkili olmuştur. Bu nedenledir ki Gezi Parkı eylemci profili de bu süreçle birlikte büyük oranda değişmiş, farklı bir çehreye bürünmüştür. Hükümetin protestoları sertlikle bastırmaya yönelik tutumu belirginleştikçe, çevreci aktivistlerin ve Y kuşağının yanı sıra kimi futbol taraftarı gruplar, kimi siyasi partiler, kimi sivil toplum örgütleri, sonrasında da kimi marjinal gruplar ve terör örgütleri Gezi Parkı eylemlerine kitlesel destek sağlamışlardır. Çevrecilerin ve Y kuşağının hemen ardından eyleme sonradan dahil olan gruplardan birisi, eski yeni hesaplaşmasının tam da ortasında duran Beyaz Türk olarak adlandırılan, bazen Cumhuriyet elitleri şeklinde ifade edilen, hayat tarzlarına müdahale edildiğini düşünen, kendilerini Kemalist olarak tanımlayan ve çoğunlukla eski statükonun temsilcileri olarak görülen kesimdir. Özellikle iktidar sözcüleri bu grubun orada bulunmasını fırsat bilerek Gezi Parkı olaylarının yeni Türkiye'ye dönük bir operasyon olduğunu ve olayların bizzat bu grup tarafından organize edildiğini iddia etmişlerdir. Onlara göre bu grup eski vesayetçi sistemi yeniden getirmek için böyle bir kalkışmaya girişmiş, başlatılan çözüm sürecini kesintiye uğratmak amacıyla bu protestolar bu grup tarafından bizzat düzenlenmiştir. 2015 http://www.taraf.com.tr Haber Gezi Parkı Baris Kurtlar ve Aleviler.htm. Acaba Gezi Parkı zihniyetinin iktidar olduğu bir Türkiye'de barış süreci devam eder mi? Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağıranlar ülkeye barış getirebilir mi? Cevap benim için çok basittir. Bu zihniyetin bizi götüreceği yer 90'ların Türkiye'sidir. İktidar borazanlığına teşne bu kalemlere göre amaç, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaşanan Arap Baharı'na benzer bir Türk Baharı yaratmak ve hükümetin istifasını sağlamaktır. Uzun zamandır ortak menfaatleri gereği birlikte hareket eden, 2010 yılında yapılan referandumda yetmez ama evet diyen sol liberal kesimlerin de bu olayla birlikte siyasi iktidarla kıymış oldukları geçici nikahı sonlandırdıkları, Gezi Parkı eylemcilerinden yana tavır koydukları görülmektedir. Örneğin iktidarın Kürt açılımı gibi projelerine destek veren Cengiz Çandar, başbakanın karizmasını çizdirmiş olduğunu yazarken, 216 Cengiz Çandar, Postmodern Bir Direniş, Radikal 3 Haziran 2013. Hasan Cemal bir yazısında başbakana şöyle seslenmiştir. Tuttuğun yol, yol değil. Bu kafayla ne barış ne de demokrasi gelir. 217. Hasan Cemal, Başbakan Erdoğan'a, tuttuğun yol, yol değil. Bu kafayla ne barış ne de demokrasi gelir. T24, 16 Haziran 2013. Ayrıca bugüne kadar siyasi iktidarı destekleyen, ideolojik olarak iktidara yakın duran kimi muhafazakar cemaat tipi oluşumların daha önceleri başlayan eleştirilerinin Gezi Parkı olayları dolayısıyla zirveye çıktığı görülmektedir. Bu kesimler tarafından iktidarın otoriterleşmesine vurgu yapıldığı dikkat çekmektedir. Başbakan Erdoğan'ın protestoculara yönelik %50 sandık, marjinal gruplar çıkışlarına karşı milli iradenin %50'den ibaret olmadığı, 218 Şahin Alpay, milli irade %50'den ibaret değildir, zaman 18 Haziran 2013 ve kimin marjinal ya da kimin merkez olduğuna siyasi iktidarın karar veremeyeceği, 219 İhsan Dağı, kim marjinal kim merkez, zaman 18 Haziran 2013 mesajını içeren yazılar söz konusu yapılara yakın gazetelerde sık sık yayınlanmaya başlamıştır. Siyasi iktidarın mazlumdan yana değil güçlüden yana tavır aldığını ifade ederek bu durumu karunlaşmak olarak niteleyen 220 AKP'nin adaleti de kalkınması da kendine. Milliyet 22 Mayıs 2011. Kendilerine antikapitalist Müslümanlar adını veren, Ramazan ayı süresince alternatif yeryüzü iftarları düzenleyen muhafazakar bir kesimin de Gezi Parkı protestocularının içinde yer aldığı görülmektedir. Gezi Parkı'nın diğer bir bileşeni de Aleviler olarak karşımıza çıkmaktadır. 29 Mayıs 2013 günü gerçekleşen 3. Boğaz Köprüsü inşaatının temel atma töreninde Başbakan Erdoğan, ne yaparsanız yapın, orası için karar verdik, yapacağız. 221. Gezi için karar verdik. Hürriyet, 29 Mayıs 2013. www.hürriyet.com.tr Gündem 233-90-657.asp şeklindeki açıklamasıyla bir bakıma Gezi Parkı olaylarının fitilini ateşlemiştir. O gün 3. köprüye Yavuz Sultan Selim Köprüsü adının verilmesi ve bu isme gösterilen Alevi tepkisi, siyasi iktidarın çarpık Suriye politikası gibi nedenlerle de birleşerek Alevi vatandaşların Gezi Parkı olaylarının içinde yer almasında etkili olmuştur. Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden vatandaşların büyük bir bölümünün Alevi oluşu da bu tezi doğrular niteliktedir. Gezi Parkı eylemlerinin en başında gösterilere mührünü vuran, elinde Türk bayrağı taşıyan, temelde özel yaşam ve cumhuriyet gibi kaygıları nedeniyle sokağa inen apolitik kitle, hükümetin manipülasyonları sonucunda zamanla daha az görünür hale gelmiş, meydanları marjinal gruplar, terör örgütü mensupları ve yandaşları doldurmaya başlamıştır. Özellikle de İmralı'da mukim terörist başından gelen direnişi anlamlı buluyor ve selamlıyorum. Elbette ki bu duruş yeni bir siyasal kırılma yaratmıştır. Ancak hiç kimse ulusalcı, milliyetçi, darbeci çevrelere de kendini kullandırmamalı. Bu hareketin onların denetimine girmesine Türkiye'li demokrat, devrimci, yurtsever ve ilerici çevreler izin vermemelidir. 222. Öcalan'dan Gezi Parkı'na selam. Türkiye, 7 Haziran 2013, http://www.turkiyegazetesi.com.tr Politika, 434-92.aspx mesajıyla birlikte eylem bir başka aşamaya evrilmiştir. Her yer Taksim, her yer direniş, hükümet istifa ve çapulcular demokrasi istiyor gibi sloganların yanına, her ne kadar orijinal protestocular buna karşı dursalar da, Öcalan'a özgürlük sloganları dahil olmuş, ortalarda Öcalan posterleri görülmeye başlanmış, Gezi Parkı eylemci profili böylece çok farklı bir yöne doğru kaymıştır. Gerek Öcalan'ın zamanlaması tuhaf beyanında, gerekse terör örgütü yandaşlarının epeyce bekledikten sonra Taksim'e inişlerinde kimlerin parmağı olduğu, devletin bazı birimlerinin bu harekete geçmede yönlendirici rolünün bulunup bulunmadığı elbette ki ilerleyen yıllarda çok tartışılacaktır. Ancak tartışılmayacak olan husus şudur ki, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili en önemli kırılma bu andan sonra yaşanmıştır. Öcalan'ın söz konusu açıklamaları ve terör örgütü mensuplarının Taksim'deki bilindik şiddet içerikli eylemleri, bir anlamda Gezi Parkı eylemlerini hükümetin haksız uygulamalarına yönelik eylemler olmaktan çıkarmış, siyasi iktidarın kolayca manipüle edebileceği bir noktaya getirmiştir. Siyasi iktidar tarafından dillendirilen terörist başının posterleriyle Atatürk posterlerinin yan yana durduğu eleştirisi, hükümetin Gezi Parkı eylemcilerine karşı kullandığı faiz lobilerinin taşeronları argümanından çok daha etkili olmuş, Gezi Parkı eylemleri toplumsal desteğini bu nedenle giderek yitirmiştir. Peki mesele sadece Gezi Parkı değilse neydi? Asıl meselenin ne olduğunun tespit edilebilmesi için iki önemli sorunun sorulması gerekmektedir. İlk soru, Gezi Parkı eylemcileri ne istiyordu? İkinci soru ise, Gezi Parkı eylemcileri aslında ne istiyordu olmalıdır. İlk soruyu soranlar daha çok eylemciler, ikinci soruyu soranlar ise eylemin kendisine karşı yapıldığını düşünen siyasi iktidardır. Çoğu eylemci, yazar, medya mensubu, sivil toplum örgütüne göre parktaki ağaçların kesilmesine yönelik çevreci hassasiyetin politik bir harekete dönüşmesi, her şeyden önce siyasi iktidarın eylemcilere karşı kullandığı üslupla doğrudan ilgiliydi. 2002 yılından bu yana ülkeyi yöneten siyasi iradenin uyguladığı ve giderek otoriterleştiği iddia edilen politikaları, protestocuların dikkat çektiği bir başka husustu ve bu husus iktidara yakın gazetelerin yazarları tarafından da dillendirilmekteydi. Onlar da meselenin yalnızca Gezi Parkı meselesi olmadığını, park meselesinin tetiklediği fakat özünde gittikçe otoriterleşen ve toplumsal mühendislik projeleriyle herkesi kendine benzetmeye girişen bir iktidara yönelik tepkinin olduğunu ifade ediyorlardı. 223. İhsan Dağı, Erdoğan'ı seviyorsanız ona gerçekleri söyleyin. Zaman, 4 Haziran 2013. http://www.zaman.com.tr İhsan Dagi, Erdoğan'ı seviyorsanız ona gerçekleri söyleyin. 209.68.49.html Bu tepkilerin temelinde söz konusu eğilimlerin halk içinde yarattığı hoşnutsuzluklar vardı ve olayları tetikleyen, ateşleyen, eylemcilerin ana argümanları doğal olarak bunlardı. Yine kürtaj, üç çocuk gibi siyasi iktidarın başı tarafından gündeme getirilen ve halkın bir bölümü tarafından özel hayata yönelik mütecaviz hamleler olarak algılanan bazı konular, tavırlar, ayrıca kindar nesil ve kafası kıyak gençlik gibi eylemciler tarafından ayrımcı ve kırıcı bulunan beyanlar da Gezi Parkı protestolarının gerekçeleri arasında ifade edilmektedir. Keza TC ibaresinin kaldırılması tartışmaları ile çözüm sürecinde bazı akil adamların bayrak ve Türklük gibi kavramları hor görmelerine yönelik tepkiler Taksim protestolarında öne çıkan diğer konular olmuştur. 52 kişinin yaşamını yitirdiği Reyhanlı bombalı saldırısıyla su yüzüne çıkan ve gittikçe kötüye giden Suriye politikası da Gezi Parkı eyleminin esas odak noktalarından birisi olmuştur. Reyhanlı saldırısı sonrasında ulusal medyada yer almasa da sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşılan ve Reyhanlı halkının hükümet istifa sloganlarıyla düzenlediği yürüyüşler de önemli bir kırılma noktasını teşkil etmiştir. Ayrıca siyasi iktidar tarafından protestoculara yönelik olarak çapulcular, marjinaller, teröristler, tencere tavacılar. 224. Başbakan, evlerinde zorla tuttuğumuz %50 var. CNN Türk, 3 Haziran 2013. http://cnnturk.com 2013 Türkiye 0603 başbakan.tencere.tava.hep.aini.hava 710-432.0 index.html gibi yaralayıcı ve küçümseyici sözler sarf edilmesi, başbakanın "bu iş bitecek, kimse bize işimizi öğretmeye kalkmasın" sözlerinde somutlaşan buyurgan ve sert bir üslup kullanması, eylemcilere orantısız güç kullanan polisin destan yazdığının yine başbakan tarafından ifade edilmesi, 225, polis destan yazdı, Milliyet 25 Haziran 2013, http://siyaset.milliyet.com.tr polis-destan-yazdi-siyaset-detay-172-73-67-default.htm Eylemcileri daha da tahrik etmiş ve meselenin son yıllarda görmediğimiz çok büyük bir toplumsal olaya dönüşmesine neden olmuştur. Gezi Parkı olaylarının çığırından çıkmasının bir başka nedeni ise siyasi iktidarın medya üzerindeki inanılmaz baskısıdır. Özellikle Gezi Parkı eylemlerinin en yoğun şekilde yaşandığı, gaz bombaları ve tomalarla göstericilerin üzerinde orantısız güç kullanıldığı saatlerde, uluslararası medya kuruluşlarının bile canlı yayınla olayları yansıttığı bir süreçte çoğu ulusal televizyon kanalının bu duruma bigane kalması, hatta aynı saatlerde Penguen belgeseli yayınlaması, medyayı olduğu kadar onu böylesine suskunlaştıran iktidar partisini de Gezi Parkı eylemcilerinin hedefi haline getirmiştir. Burada bir parantez açarak şu husus da ifade edilmelidir ki, özellikle olayların ilk günlerinde ulusal medyada yaşanan karartma ve sansür Türkiye için büyük bir ayıp olmuştur. Diğer taraftan sosyal medyanın bu olaylarla birlikte tarafsızlığını yitiren ulusal merkez medyanın haber tekelini kırması, medya bağımsızlığının bir ülke için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Medyanın haber verme özgürlüğünün kısıtlanması, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarını öne çıkarmış, ancak bu araçların kimi zaman toplumu kışkırtma ve çatışmaya yönlendirme gibi vahim amaçlar için kullanılması, basın özgürlüğü konusunun ne kadar hayati bir mesele olduğunu tüm taraflara göstermiştir. 226. Gezi Parkı ile ilgili sosyal medyada dolaşan 17 yalan. Milliyet 2 Haziran 2013. http://gundem.milliyet.com.tr Gezi Parkı ile ilgili sosyal gündem detay 171-75-49 default.htm Gezi Parkı'nın protestocuları açısından Gezi Parkı eylemleri böyle görünmektedir. Peki karşı taraf bu konuda ne düşünmektedir? Karşı taraf, yani siyasi iktidar, bu süreç boyunca Gezi Parkı'nda kimlerin olduğundan ziyade Gezi Parkı eylemlerinin arkasında kimlerin olduğu sorusunu gündeme getirmiştir. Özellikle Başbakan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın bir televizyona verdiği demeçte, bu olayların bölgesinde güçlenen Türkiye ve yakın dönemde yapılacak Cumhurbaşkanı seçimiyle doğrudan ilgisi olduğunu belirterek sarf ettiği "Erdoğan'ı kimseye yedirmeyiz, meydan okuması siyasi iktidarın Gezi Parkı eylemlerine dönük stratejisini de ortaya koymuştur. 227. Akdoğan, Erdoğan'ı kimseye yedirmeyiz. Milliyet, 3 Haziran 2013. Bu açıklamaların ardından gerek iktidar partisinin yetkili bazı kişilerinin, gerekse şimdilerde başbakanın baş danışmanlığına yükselen bir yazarın bu işin arkasında faiz lobilerinin. 228. Yiğit Bulut, saldıranların derdine. Star, 3 Temmuz 2013. HTTP, haber.stargazete.com. Yazar, saldıranların derdi ne? Yazı 768-08. Yeni kurulacak dünya düzeninde güçlü Türkiye'yi istemeyen egemen güçlerin bulunduğunu, yani ortada sermaye destekli, içeride ve dışarıda planlanan bir sivil darbe. 229. Yiğit Bulut, 28 Şubat'ın gizli karargahına giriliyor. Star, 23 Haziran 2013. Olduğunu ifade etmesi gelmiştir. Daha sonra Başbakan Erdoğan'ın Afrika ziyaretinden döner dönmez alelacele düzenlenen mitinglerin, yapılan televizyon yayınlarının bunun üzerine inşa edilmesi, mevcut siyasi iktidar tarafından her seçim öncesi özenle oluşturulan mağduriyet mazeretinin önümüzdeki 3 seçim için de geçerli olacağını ortaya koymuştur. Yine Gezi Parkı eylemleri süresince siyasi iktidar ve ona yakın medya tarafından bir başörtülü bayana saldırıldığı ve söz konusu kişinin taciz edildiği, 230, başörtülü kadına tacizi yazdım diye yemediğim küfür kalmadı. Medya Tava, 17 Haziran 2013. www.medyatava.com, haber, başörtülü kadına tacizi yazdım diye yemediğim küfür kalmadı. 916-34. Eylemcilerin bir camiye ayakkabıyla girip orada içki içtiği gibi muhafazakar, mütedeyyin insanları kışkırtacak söylemlerin sık sık kullanılması, Türk bayrağının yakıldığına dair milliyetçi tonun da buna eklenmesiyle birlikte, 231, bunun hesabı sorulacak. Sabah, 15 Haziran 2013, http www.sabah.com.tr, gündem 2013, 06.15, bunun hesabı sorulacak. Yeni bir kutuplaşmaya yol açmıştır. Gezi Parkı eylemleri, laik anti-laik, faiz lobilerinin adamları, milletin adamları gibi ayrıştırmalar üzerinden algı yönetiminin çok daha kolay yapılabileceği, manipüle edilebileceği bir mecraya çekilmek istenmiş, işin doğrusu bunda da oldukça başarılı olunmuştur. Gezi Parkı eylemlerine somut olarak destek veren, kendisine yakın televizyon kanalıyla yayınlar yaparak bu sürecin içinde yer alan ve hükümeti istifaya çağıran ana muhalefet partisiyle egemen güçlerin hedefinde olduğunu ve Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin bu güçlerin taşeronluğunu yaptığını ifade eden iktidar partisinin siyasi hesaplaşmasına dönüşen eylemler, sonuç itibariyle bu iki siyasi partinin saflarını sıkılaştırmalarına imkan vermiştir. Bu anlamda oyların konsolidasyonuna yönelik çabalar, meselenin yalnızca Gezi Parkı olmadığı iddiasını da doğrular niteliktedir. Sonuç: çok farklı kesimlerin içinde olduğu, hakkında çok farklı görüşlerin serdedildiği Gezi Parkı olayları, sonuçları itibarıyla hem sosyolojik hem de politik olarak dikkatle değerlendirilmesi gereken, Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerini de şekillendirecek ve adından çokça söz ettirecek toplumsal hareketlerden birisi olarak tanımlanmayı fazlasıyla hak etmiştir. Yaşanan süreçte siyasi irade tarafından ilk önce bir avuç çapulcu sıfatıyla anılan, sonrasında faiz lobisinden dış mihraklara kadar geniş bir hakaret yelpazesiyle eleştirilen Gezi Parkı eylemcilerinin profilinin bir hayli heterojen olduğu açıktır. İşin içinde Zello, CNN International ile BBC'nin de olduğu iddia edilerek Sırbistan'daki CIA'ye bağlı bir örgüte, oradan da ABD'deki Neo-John düşünce kuruluşlarına kadar bağlantı kurulan 232 Cengiz Çandar, Erdoğan'a neden karşı çıkıyorum? Radikal, 18 Haziran 2013. Eylemciler ile onların çözüm süreciyle ilişkilendirilen eylemleri kendi başına oldukça sofistike bir nitelik arz etmektedir. Eylemciler açısından otoriterleşen iktidara, özel hayata müdahaleye, demokrasinin yalnızca sandıktan ibaret olmadığına ve iktidara bu anlamda sokaklarda bir ders verilmesi gerektiğine dair düşüncelere göndermede bulunan bir durum vardır. Ancak özellikle sonradan sahaya inen bazı grupların tek derdinin şiddet ve devlet otoritesini yıpratmak olduğu da dikkat çekmektedir. Eylemcilerin sokaklara dökülmesine neden olan sosyal dinamikler bugün halen varlığını sürdürmektedir. Siyasi iktidarın ise ülkeyi yangın yerine çevirebilecek kıvılcımları söndürmek yerine bu kıvılcımları aleve döndürecek kavgacı üslubundan vazgeçmediği görülmektedir. Bu şartlar altında yeniden ciddi bir toplumsal kutuplaşma eğiliminin habercisi olabilecek Gezi Parkı olaylarının başka yönleriyle de ele alınması siyasi tutum belirleme açısından önem taşımaktadır. Politika belirleyicilerin konuyu ele alırken olayların patlak vermesinden kısa bir süre önce yaşanan Reyhanlı saldırısının hükümetin itibarını, güvenilirliğini sarsmış olduğunu, 3. Boğaz Köprüsü'ne koyulacak isim ve PKK ile yürütülen müzakere süreci gibi çeşitli konular etrafında şekillenen tartışmaların toplumda kutuplaşmalara yol açtığını ve hükümete karşı bir öfke birikiminin yaşandığı gerçeğini dikkate almaları gerekmektedir. Ne var ki hükümetin toplumu kutuplaştıran söyleminin devam ediyor olması ve öfkeyle sarf edilen tencere tava çalan komşularınızı mahkemeye verin tarzındaki açıklamalar, yaşananlardan ders çıkarılmadığına dair haklı kaygılara yol açmaktadır. Toplumsal muhalefetin sorunlarını ele alırken kutuplaştırma ekseninde değil de birleştirici bir anlayışla yaklaşılması son zamanlarda yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında oldukça önemli bir hal almıştır. İktidar odaklı bir siyasetten muhalefetin uyarılarının dikkate alındığı yönetim değil, yönetişimin hakim olduğu bir anlayış Türk siyasetinin geleceğini şekillendirmelidir. Kitabın sonu, 29 Eylül 2016, sayfa 185.